Ayrım 3, sayfa 13. O zaman adım Cleo Lehigh oluyor, dedi Joyce. Çok güzel, dedi Mario. Cleo köpek miydi, kedi miydi? Papağandı. Mario başıyla onayladı. Tanıştığımıza memnun oldum, Cleo'yu. Mario kadehini kaldırdı. Birkaç ay içinde mütevazi ama makul bir teklifte bulundular. Manolya'nın devamını oluşturacak 3 kitap için de teklif yapmışlardı. Sonra Lifetime TV mini dizi çekmek için kitabın telif haklarını alınca Joyce'un Cape and Fantasy'si boş bir umut olmaktan çıkıp öncelikli bir plan haline gelmişti. Maddi konularda her zaman çok tedbirli davranan Frank, paranın tamamını bireysel emeklilik hesabı veya senet türü yatırımla değerlendirmek istemişti. Birkaç ay süren tartışmalardan sonra deniz kenarında bir gayrimenkul almanın da sağlam bir yatırım olacağını kabul etmişti. Cape'nin hangi bölgesinde ev alacakları konusunda bir anlaşmazlık yaşanmamıştı. İkisi de Tabaknix ailesi için biraz fazla Anglo-Sakson ve Protestan görünen Rockport'tansa Gloucester'ı tercih ediyordu. Gloucester'da yaşayanların bir kısmı hala balıkçılık yaparak yaşamını sürdürüyordu. Bu her yerde kendini belli ediyordu. İşte tüm bunların sonucu olarak da Joyce, mavi peygamber çiçekli duvar kağıdı ile kaplanmış 30 metreye 36 metre boyutlarındaki oturma odasında durmuş dışarıya özenle çapalanmış bahçeye bakıyordu. Kahretsin, dedi birden, moralinin bozulduğunu hissetti. Ne yaptığının farkında mıydı? Joyce ve Frank 10 yıldan beri bisiklete binmemişlerdi. Nina annesiyle resim kursuna gitmeyi hayatta kabul etmezdi. Onun kızı sanatçı değil, sporcuydu. Burada tek başına vakit geçirmek sadece Joyce'un ciddi bir roman yazamadığını ispatlayacaktı. O sıradan banliyöde yaşayan, çocuk doğuran, canı sıkılan ve can sıkıcı ve bir de ön bahçesinde Meryem Ana heykeli olan biriydi. 15 metre yüksekliğindeki beton heykel az kaldı Joyce'u eve bakmaktan alıkoyuyordu. Frank ona saçmalamasını söylemişti ama saçmalamıyordu. Evden soğumuştu o kadar. Joyce dindar biri değildi. Ona dini inancı sorulduğunda büyük annesinin bir sözünü tekrarlardı. Kendi halinde Musevileriz. O ve Frank ışık bayramında yedi kollu şamdanları menorayı yakalarlar ve hamursuz bayramında arkadaşlarının hazırladıkları, arasında kuzu etinin de bulunduğu yemeklerden bol bol yerlerdi. İşte onların Museviliği bu kadardı. Ama heykel yine de tüylerini diken diken etmişti. Joyce pencereden bakınca heykelin arka tarafındaki kıvrımları görüyordu. Meryem Ana'nın kaba etleri, diye fısıldadı kendi kendine. Güneş ışığında parlayan pencerelerden içeri ılık bir rüzgar esti. Joyce okyanus havasını içine çekti. Limandaki bir gemiden birden bir düdük sesi duyuldu. Bir anda elindekilerin kıymetini farkına varan Joyce başını kaldırıp ''Tamam tanrım, anladım.'' dedi. Eski yeşil Taurus arabasına binen Catelyn göğüslerinin arasında duran emniyet kemerine baktı. Neden bu randevuya gelmişti ki sanki? Katolik okulunun izleri kolay kolay silinmiyor, diye kendi kendine söylendi. Yabancı birine ağlayarak sorunlarını anlatmaka, babaannesinin buna tepkisini gözünde canlandırabiliyordu. Aile meseleleri aile içinde kalmalı. Babaannesinin tasvip etmeyen bu sözlerini kulaklarının çınlaması Catelyn'i şaşırttı. Ama o sırada kendinde değildi ki. Radyolog kanser sözcüğünü kullandıktan sonra bir hafta kendine gelememişti. Bundan 5 yıl önce yapılan ilk iğne biyopsisinden sonra buna kendini hazırlamıştı. Aslında kanser teşhisi konacağından çok emindi. Randevudan önce vasiyetnamesini tekrar okumuş, onun ve Buddy'nin gömülmek için ayırttıkları yerle ilgili kağıtları bulmak için dolabı karıştırmıştı. Ama o yumruğu iyi huylu çıktıktan sonra düzenli olarak çektirdiği mamogramlara giderken hiç korkmamıştı. Bunun ne büyük bir aptallık olduğunu şimdi fark ediyordu. Nasıl olmuştu da bundan kurtulabileceğini düşünmüştü. Kız kardeşi göğüs kanserinden ölmüştü. Er ya da geç onun da başına gelecek olan buydu. Doktor Barlow kötü haberi verirken onu rahatlatmaya çalışıyordu. Şu ana kadar gördüğümüz tek şey hücre düzeyinde oldu. Umarım cerrah bundan başka bir şey bulmaz. O gün öğleden sonra doktorun muayenesinden dönünce Catelyn biri New York'ta, diğeri Kaliforniya'da yaşayan oğullarını aradı. Florida'daki arkadaşı Janet'e mesaj bıraktı. Buddy'ye söylemek için eve gelmesini bekledi. Mutfak masasına oturdular ve Catelyn kocasının ifadesinin ciddileştiğini gördü. O ilk gece yatakta yatarken Catelyn, havadan sudan sohbetlerin, bahçe bakımının ve güncel olayların yer aldığı dünyayı çoktan terk ettiğini fark etti. Pat'in göğüs kanseri olduğu, o uzun ve zorlu aylardan aşina olduğu havasız zaman kavramı olmayan bir yerdeydi. Daha önce Danny ile birlikte de bunu yaşamıştı ama küçük oğlununki çok daha kısa sürmüştü. Hastanede geçirilen tek bir haftadan ibaretti. Bir haftada bile değil. Catelyn sabah Doktor Copperman'ı ararken Buddy yanına oturdu. O gün öğleden sonra eve geldiğinde de Jack mutfakta onu bekliyordu. Ocakta bir tencere çorba ve bir tava dolusu kızarmış soğan duruyordu. Anneciğim diyerek ona sarıldı. Dereotu koymadım dedi Jack. Her ne kadar tavuk çorbası dereotuyla daha iyi olursa da senin sevmediğini biliyorum. Catelyn oğlunun kendi gençliğindeki saçlarına benzeyen kalın telli siyah saçlarını okşadı. Sakal yakışmış dedi eliyle yanağına dokunarak. Büyük babamın bu ülkeye ilk göç ettiği zamanlarda çekilen fotoğrafındaki haline benzemişsin. Jack küçük oğluydu, 23 yaşındaydı ve Manhattan 3 yıldızlı bir lokantada aşçıydı. Johnson Wallace'da aldığı diploma çerçevelenmiş mutfak masasının üzerine asılıydı. Louis nasıl diye sordu Catelyn merak ettiğini fazla belli etmemeye çalışarak. Oğlunun birlikte yaşadığı sevgilisiyle henüz tanışmamıştı, sadece telefonda konuşmuşlardı. Jack soğanları karıştırdı. Çok iyi, sana çok selam söyledi. Gelecek hafta gösterisi başlıyor ama sanırım görmeye gelemezsin artık. Sözü yarım kaldı. Jack sıkıntılı görünüyordu. Jack de Buddy gibi ondan rahatlatıcı birkaç söz duymak isteyecekti. Ameliyat ve sonrasındaki tedavi boyunca, o ne demek oluyorsa artık, gerçi Doktor Balow cerrahın bunu açıklıkla söyleyeceğini belirtmişti. Catelyn'in aileyi ayakta tutması gerekiyordu. Telefon çalana dek sessizliği bozan tek şey mutfak saatiydi. Anne mesajımı aldın mı diye sordu Hal her zamanki gibi konuya hemen girerek. Hayır tatlım eve daha yeni geldim Jack burada. Selam söyle dün gece biraz internette dolaştım dedi Hal. Bakmanı istediğim 6 tane web sitesi var ve de sana okuman gereken kitaplarım ve dergilerde çıkan yazıların bir listesini yolladım. Bu konuda neler söylenmiş bilmek lazım. Hal 3 yıl boyunca tıp okumuştu. Sonradan İngilizce bölümüne geçmesine ve yazılım şirketlerinden birinde teknik yazar olarak çalışmasına rağmen yine de kendini bir doktor olarak görmek onun da annesinin de hoşuna gidiyordu. Ben de öyle düşünüyorum dedi Catelyn. Boston'a gidip şu meşhur kitabı yazan Jane Truman'la görüşmeyi düşünüyorum. Öyle mi dedi Hal. Çok iyi olur. İnternette her yerde onun adı var. Catelyn gece Hal'in mesajlarını okuyacağına söz verdi. Doktor Barlow başlangıç düzeyinde olduğunu söylüyor. Bu konuda bir şeyler okudum. Bazıları bunu tam anlamıyla kanser olarak nitelemiyor bile. Sadece kanser öncesi bir durum olarak kabul ediyor. Catelyn'in suratı asıldı. Buna sevinmesi mi gerekiyordu? Bu kadar uzakta olduğum için üzgünüm dedi Hal. Bu ailede yersiz yere suçluluk hissetmek hala yasak biliyorsun dedi Catelyn. 20 yıl önce mutfak tezgahının üzerine astığı etaminle işlenmiş yazıyı okurken. Çerçevelenmiş olan asılı duran yazının tozlanmış olduğunu fark etti. Catelyn bir an dalıp gitmişti ki Buddy'nin sesi duyuldu. Benim bulaşıkçı oğlum nerede bakalım diye seslendi kapıdan. Catelyn Hal'le konuşmasını bitirmek üzereyken Buddy Levin içeri girip Jack'e sarıldı. Buddy 1,80 boyundaydı, yani oğlundan birkaç santim uzundu ve hafif bir göbek haricinde formunu koruyordu. Saçları dökülmemişti ve dişlerini ortaya çıkaran kocaman bir gülümsemesi vardı ki bu da 1930'dan beri bir Cape Ann geleneği olarak ayakta kalmayı başaran Levine elektriğinin en önemli özelliğiydi. Jack'in geleceğini biliyordun ve bana söylemedin ha? Dedi Catelyn kocasını hafifçe dürterek seni gidi seni. Sürprizini bozmak istemedim dedi Buddy ve karısına sarıldı. Catelyn onun yüzüne baktı. Uzun yıllar balığa çıkmak Buddy'nin cildini kösele gibi yapmıştı ama hala yakışıklı bir adamdı. Catelyn dış görünüş açısından ikisinin de şanslı olduğunu biliyordu. Aile fotoğraflarında yıllarca değişmeyen çene hizasındaki saçları beyazlaştığından beri Catelyn'in gözlerinin maviliği iyice ortaya çıkmıştı. O akşam yemek masasında uzun uzun oturdular. Catelyn ve Buddy, Jack'in çok zarif bir şekilde sunduğu yemeğe tavuk çorbası, et, patates püresi ve elmalı pay, övgüler yağdırdılar. Yemek boyunca övgüler devam etti ve her zaman olduğu gibi İrlanda mutfağı ve Musevi mutfağının şanssız birlikteliğinin üstesinden nasıl geldiğini konuşup güldüler. Catelyn üçü bir arada olduğunda her şeyin ne kadar kolay olduğunu hatırlamıştı. İki oğlu birden masada olduğunda birisi ilgi odağı olunca diğerine suratı asılırdı. Catelyn şarap kadehine bakarak acaba bir gün bunun üstesinden gelebilecekler mi diye düşündü. Buddy'nin ve Jack'in endişe dolu gözlerini üzerine hissetti ve tabağını temizlemek üzere ayağa kalktı. ''O konuyu düşünmüyordum bile'' dedi. Ve ses tonundaki sertlik karşısında kendini de şaşırttı. ''Affedersiniz'' dedi sandalyesine geri oturarak. ''Sanırım biraz yorgunum.'' Jack sandalyesini onunkine yaklaştırdı ve elini tuttu. ''Hiç önemli değil.'' Üçü aynı anda iç çektiler ve bunun üzerine birbirlerine bakıp güldüler. Ertesi sabah Jack, New York'a gitmek üzere erkenden evden ayrıldı. Cumartesi yoğun bir gün olmasına rağmen Buddy dükkana gitmemeye karar verdi. Kathleen'le birlikte yün kazaklarını giyinip ellerinde kahve fincanlarıyla verandaya çıkıp gazetelerini okudu. Banyoya giderken omuza konulan bir el, mutfak tezgahının üzerinden yanağa kondurulan bir öpücük, gün boyunca her fırsatta birbirlerine dokundular. Pazar günü Buddy, Good Harbor kumsalında yürüyüşe çıkmayı önerdi. Kumsalın güney tarafındaki küçük ahşap köprünün üzerinden geçerlerken Kathleen başını kaldırdı. Burası Kathleen'in o kadar iyi bildiği bir yerdi ki bazen köprünün yarısına geldiğinde hala başını kaldırıp bulutlara veya dalgalara bakmamış olurdu. Deniz alçaldığında bir uçtan diğerine 2 kilometre bile tutmayan Good Harbor limanının çizdiği bu hoş kavis, Kathleen için gizli ilacıydı. Buraya düşleyerek uykuya daldığında zinde uyanıyordu. Bugün su, ufka doğru uzanan bir göl kadar durgundu ama Kathleen'in burada insan boyunda dalgaların kabardığı hırçın denizler gördüğü de olmuştu. O ve Pat, Good Harbor boyunca binlerce kez bir ileri bir geri yürüdüler. Bazen hiç durmadan konuşarak 6 kere gidip geldikleri olurdu. Buddy'nin deyimiyle iyi çene çalarlardı. Çocuklarla birlikte hep beraber pikniğe gittiklerinde o ve Pat yürüyüş yapıp döndüğünde sonunda lafınız bitti mi diye sorardı Buddy. İki kız kardeş birbirlerine çok yakındılar. Bu yakınlık Pat Manastır'a girdikten, Kathleen evlenip yuva kurduktan sonra da devam etmişti. Üstelik bir Musevi ile evlenmesine rağmen. Her hafta birbirlerini ararlardı ve Pat ziyarete geldiğinde hiç durmadan konuşurlardı. Buddy deniz kenarına yaklaşırken elini tuttu. Kathleen, Pat öldüğünden beri kimseye öyle konuşmamıştı. Janet, kötü hava koşulları, kalça kırığı ve taşınması için ısrar eden kızına dayanamayıp Boca Raton'a taşınmaya karar vermeden önce onunla da epey yakındılar. Janet'le de bu kumsala gelip hoş sohbetler etmişlerdi. Ama bunlar yine de Kathleen'in Pat ile sohbetlerinin yerini tutmamıştı. Kathleen, Pat'i çok özlemişti. Buddy hafifçe elini sıktı. Kathleen de onun elini hafifçe sıkarken kocasının yanında olmaktan mutlu olduğunu düşündü. Buddy çok iyi bir dinleyiciydi ama bir sohbeti nasıl devam ettirmesi gerektiğini ya da Pat'le olduğu gibi akıp gitmesini sağlamayı bilmezdi. Kumsalda yürüyen ve bir yandan da konuşan kadınların özel bir çaba harcamaksızın sürdürdükleri türde bir sohbet olmazdı. Her zamanki gibi kadın kadına yürüyüşe çıkanların sayısı kadın erkek çiftlerin sayısından da daha fazlaydı. Erkeklerle aynı şekilde konuşulmuyordu. Neden acaba diye düşündü Kathleen. İyi misin diye sordu Buddy. İyiyim. Siyah bir labrador koşarak yanlarından geçti ve frisbee'yi yakalamak için 1 metre kadar havaya zıpladı. Bir sonraki köpeğimiz Alman kurdu olsun dedi Kathleen kararlı bir şekilde. Bir isim de bulmuşsundur eminim. Maurice. Gerçekten mi dedi Buddy. Churchill'dan sonra Wolfie diye düşünmüştüm ya da Amadeus. Bana Mozart'ı ilk tanıtan Maurice Sendak olmuştur. Bence uygun bir isim. Max diyemez miyiz diye sordu Buddy. Maurice diye bağırırken kendimi aptal gibi hissedeceğime eminim. Alışırsın. Pazartesi sabahı hava güzel olmasına rağmen Buddy balığa çıkmadı. Karısı işe gidene kadar gazete okudu. Onu arabasına kadar geçirdi. Kapısını açtı ve arkasından el salladı. Kathleen dikiz aynasından onu seyretti. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Sonra bunu da dua eder gibi söylediğini fark etti. Zor durumda kalınca herkes dinledi. Kathleen okula gittiğinde öğretmenler odasının yanındaki küçük ofiste oturdu ve Doktor Truman'ın muayenehanesini aradı. Son derece kibar ve nazik bir şekilde 50 kadar Doktor Truman'ın her günün dolu olduğunu söylediler. Kathleen öğretmenler tuvaletine bakan kapıyı kilitledi ve ses çıkarmamaya çalışarak ağladı. Kapıyı açtığında jimnastik hocası Fiona Kent kapıda onu bekliyordu ve birkaç saat içinde tüm okul Doktor Truman'a açtığı telefonda da dahil olmak üzere her türlü ayrıntıyı öğrenmişti. 3. teneffüs zili çaldıktan sonra Madge Fanny kütüphaneye geldiğinde Kathleen camdan dışarı bakıyordu. ''Üzülme ve tatlım'' dedi Madge. Çocukluğunu ve gençliğini Güney Boston'da geçirmişti ve hala pazar ayinlerine katılmak için oraya giderdi. Kuzenim Alan, Doktor Truman'ın muayenehanesinde çalışıyor. Madge üzüntülü bir şekilde başını salladı ve iç geçirerek ''Hatırlarsan annem de kanser olmuştu.'' Günün ilerleyen saatlerinde Kathleen bu sözü tıpkı bir nakarat gibi herkesten duydu. Ağızlarında taşıdıkları ölü fareyi getirip ayağının dibine bırakan, kediler gibi 5 öğretmen, 2 muavin ve 1 aşçı kadın kütüphaneye gelip annelerinin, kız kardeşlerinin, kuzenlerinin, en iyi arkadaşlarının göğüs kanseri hikayelerini birer birer önüne serdiler. Sanki kendisi Pat'in hikayesini bilmiyormuş gibi. Çok şükür kızım yok diye düşündü. Öğlenmedin, kuzenim mesaj bırakmıştı. Catelyn'in önümüzdeki pazartesi sabahı mamogram ve test sonuçlarını Doktor Truman'ın muayenehanesine götürmesi gerekiyordu. Catelyn haber vermek için aradığında, "Ah Cat, bu çok güzel bir haber," dedi Buddy ve sonra boğazını temizledi. Ama yine de sesi zayıf geliyordu. Buddy ağlayacak gibi olduğunda Catelyn ne yapacağını bilemezdi. Catelyn okuldan sonra şehir merkezinde kütüphaneye uğradı. Katalogda 600'lere geldiğinde göğüs kanseriyle ilgili kitapların yarısının yerinde olmadığını gördü. "Bu hafta kötü haber alan tek ben değilim anlaşılan," dedi kendi kendine ve onunla aynı yerde kalp çarpıntıları içinde elleri terleyerek kitap arayan diğer kadınları düşündü. Ama yine de bir sürü kitap vardı. 3 tanesini aldı. Bir yandan kitapları gezdiriyor, diğer yandan da nereye saklasam acaba diye düşünüyordu. Buddy'nin doktor kanser dediğinde ne yapmak lazım? Göğüs kanseri rehberi, kanseri yenenler, göğüs kanseri olan 10 kadının kendi ağzından yaşadıkları gibi kitapları görmesini istemiyordu. Ama kitaplara bakarken bile terlemeye başladığını fark eden Catelyn birkaç gün sonra kitapları kapaklarını bile kaldırmadan gerisin geriye iade etti. Buddy ile birlikte 30 yaşında olduğu düşünülürse, o yaştaki bir cerrahtan beklenebilecek kadar becerikli ve deneyimli olan Doktor Cooperman'dan aldıkları randevuya yine de gitmeye karar verdiler. Catelyn o hafta boyunca her gece kanser sanki göğsünün içinden ittirip derisini yırtarak dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi hissetti. Akşam yatmadan önce içtiği bitki çayına biraz brandy koymayı alışkanlık haline getirdi. Sabahları Buddy nasıl uyuduğunu sorduğunda "bebekler gibi" diyordu. Ama aslında aklından geçen ama söylemediği şey ölü gibiydi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Chloe Lehigh. Chloe Lehigh. Mario. Mario. Lifetime TV. Lifetime. Frank. Frank. Anglo-Sakson. Anglo-Sakson. Rockport. Rockport. Nina. Nina. Buddy. Buddy. Doktor Barlow. Dr. Barlow. Jeanette. Jeanette. Cooperman. Cooperman. Danny. Danny. Jack. Jack. Manhattan. Manhattan. Johnson Wales. Johnson. Wales. Louis. Louis. Hal. Hal. Jane Truman. Jane. Truman. Pat. Pat. Bocorotun. Bocorotan. Mario Sendek. Maurice. Sendak. Kirchel. Kirchel. Wolfie. Wolfie. Amadeus. Amadeus. Morning Edition. Morning. Edition. Fiona Kent. Fiona. Kent. Ellen. Ellen.